Ayrım 62.
Yolu biliyorsun değil mi? Ben de karşı yandan giderim. Yalnız arada bir bak da ayrılmayalım. Karşı kaldırıma geçerek prensin yürüyüp yürümediğine baktı. Onun gözlerini açarak kendisine baka kaldığını görünce ellerini sallayarak Gorohova yönünü işaret etti. Peşinden gelmesi için ikide bir arkaya bakıyordu. Prensin onu anlayarak karşıya geçmeden yürüdüğünü görünce yüzünde hoşnut bir ifade belirdi. Prens Rogojin'in yolda birisini kaçırmaması için böyle iki taraflı yürüdüklerini düşündü. Ama bu kimdi ve niçin peşindeydiler? Bunu bildiği yoktu. Böylece 500 adım kadar gittiler. Prens nedense birdenbire titremeye başladı. Rogojin hala ama bu kez daha seyrek olarak geriye bakmaya devam ediyor. Prens dayanamayarak eliyle yanına gelmesini işaret etti. Rogojin hemen geldi. Nastasya Filipovna sende mi? Bende. Demin pencereden, perdenin arkasından bakan sen miydin? Evet. O halde nasıl sen... Prens ne soracağını, sorusunu nasıl bitireceğini bilemiyordu. Kalbinin çarpışından güçlükle konuşuyordu. Rogojin de susuyor, eski dalgınlığı içinde ona bakıyordu. Tekrar karşıya geçmeye hazırlanarak birdenbire, ''Ben karşıya geçiyorum, sen yalnız yürü.'' dedi. ''Ayrı ayrı gidelim, daha iyi, göreceksin.'' Ayrı kaldırımlardan Gorohova'ya saptılar. Rogojin'in evine yaklaştılar. Prensin dizleri kesiliyor, güçlükle yürüyordu. Saat ona geliyordu. Önceden olduğu gibi annesinin pencereleri açık, Rogojin'inkiler kapalıydı. İnik beyaz perdeler karanlıkta büsbütün göze çarpıyordu. Prens karşı kaldırımdan geçerek eve yaklaştı. Rogojin aynı kaldırımdan yürüyerek merdivene girdi, ona elini salladı. Mışkin de merdivene çıktı. Rogojin kurnaz, hoşnut bir gülümsemeyle, ''Eve döndüğümü kapıcı bilmiyor.'' dedi. ''Az önce Pavlovsk'a gittiğimi söylemiştim. Anneme de öyle dedim. Girdiğimizi kimse duymayacak. Anahtar elindeydi. Merdivenden çıkarken arkaya baktı. Yavaş yürümesi için prense parmağıyla eşeğe işaret etti. Odalarına giden kapıyı yavaşça açarak prensi içeriye aldı. Kendisi de arkasından usulca girdi. Kapıyı kilitleyerek anahtarı cebine koydu. Yürü diye fısıldadı. Litvinenko sokağından beri fısıldayarak konuşuyordu. Sakin göründüğü halde içinin rahat olmadığı belliydi. Salona gelince Rogojin esrarlı bir tavırla prensi pencerenin önüne çağırdı. Az önce kapı çalınınca senin geldiğini hemen anladım. Parmak uçlarıma basarak kapıya geldim. Pafnutyevna ile konuşuyordunuz. Oysa sabahtan uyarmıştım ben. Sen ya da senden birisi, hatta kim olursa olsun kapıyı çalarsa burada olduğumu belli etmesin demiştim. Hele gelen sen olursan, ona senin adını da vermiştim. Sen dışarı çıkınca ya bekliyor ya da sokakta pusu kurmuştur diye düşündüm. Pencerenin yanına gelerek perdeyi araladım. Orada duruyor, dost doğru bana bakıyordun. Tıpkı böyle oldu. Prens tıkanarak, hani Nastasya Filipovna nerede diye sordu. Rogojin durakladı, sonra ağır ağır, burada dedi. Nerede? Rogojin gözlerini prense dikerek bir süre öylece durdu. Yürü. Hep fısıldayarak ağır ağır deminki gibi düşünceli bir tavırla konuşuyordu. Perde sorununu da sanki asıl söylemek istediği başka bir şeymiş gibi anlatmıştı. Yazıhaneye girdiler. Prensin son gelişinden beri odada değişiklikler olmuştu. Oda boyunca kalın yeşil ipekli bir perde gerilmiş, girip çıkmak için iki yanda yer bırakılmıştı. Perde Rogojin'in yattığı yeri yazıhaneden ayırıyordu. Ağır perde indirilmişti. Girişler de örtülüydü. Oda iyice karanlıktı. Petersburg'un beyaz geceleri kararmaya başlamıştı artık. Tam mehtap olmasa perdeler de kapalı olduğu için çevre güç seçilebilirdi. Zaten şimdi de yüzler belli belirsiz görünüyordu. Rogojin'in yüzü her zamanki gibi solgundu ama gözleri parlıyor, sabit bakışını prensten ayırmıyordu. Prens, bir mumya kaydın bari, dedi. İstemez. Rogojin prensi oturmaya razı etmek ister gibi, gel oturalım biraz, dedi. Bir süre sustular. Sonra Rogojin önemli bir konuya girmeden önce ayrıntılarla söze başlandığı gibi, o otelde kalacağını biliyordum, dedi. Koridora girer girmez, o da şu anda benim onu beklediğim gibi bekliyordur diye düşündüm. Öğretmeninkine gittin mi? Prens çarpıntısı yüzünden güçlükle gittim diyebildi. Bunu da tahmin ettim. Sonra seni gece buraya getirmeyi düşündüm. Böylece Rogojin nerede Nastasya Filipovna? Prens bütün bedeni ürpererek kalktı. Rogojin de ona uydu. Başıyla perdeyi işaret ederek orada dedi. Uyuyor mu? Rogojin ona yine deminki gibi sabit bakışıyla baktı. Hadi girelim bari. Yalnız sen neyse girelim. Perdeyi gözüyle işaret ederek gir dedi. Prens girdi. Karanlık burası. Ama görülür gene de. Hayal meyal bir yatak var. Daha yakına gelsene. Prens bir adım yaklaştı. Birkaç adım daha atıp durdu. Bir iki dakika kadar gözlerini karanlığa alıştırmaya çalıştı. Yatağın yanında bulundukları sürece hiç konuşmadılar. Prense kalbinin vuruşları odanın sessizliğinde duyulacak gibi geliyordu. Gözleri alışınca yatakta hareketsiz yatan birisini fark edebildi. Sesi soluğu çıkmıyordu. Başına kadar beyaz bir çarşafla örtülü olduğu halde yer yer kabartılardan uzuvları seçiliyordu. Çevreye, ayak ucuna, karyolanın yanındaki koltuğa, hatta yere elbise, kurdeleler, çiçekler gelişigüzel atılmıştı. Baş ucundaki masada elmaslar parlıyordu. Ayak ucundaki bir yığından tel kümesi arasından yatanın mermerden bir heykel ayağına benzeyen ayağı görülüyordu. Prens odadaki sessizliğin ve ölüm havasının giderek koyulaştığı duygusuna kapılıyordu. Birdenbire bir sinek vızıldayarak uçtu, baş ucuna konarak sustu. Prens titredi. Rogojin onun koluna dokundu. Çıkalım. Çıktılar. Aynı sandalyelere karşılıklı geçtiler. Prensin titremesi gitgide artıyor. Soran bakışlarını Rogojin'in yüzünden ayırmıyordu. Rogojin, titriyorsun Lev Nikolayeviç dedi. Moskova'da şu hastalığının geldiği zamanki gibi. Ama şimdi olursa ne yapacağımı bilemem ki ben. Prens başıyla perdeyi işaret ederek onu sen mi diyebildi. Evet ben diye fısıldadı Rogojin. Başını eğdi. Böylece birkaç dakika konuşmadan durdular. Rogojin yeniden çünkü senin şu hastalığın bir tutturursa gürültüsü avludan sokaktan duyulur. Dairemde bu gece adam olduğunu anlarlar. Üstelik kapıyı zorlayıp girmeye kalkarlar. Benim evde olduğumu kimse bilmiyor. Evde olduğumu anlamasınlar diye mumu bile yakmadım. Ben birkaç günlüğüne evden ayrılınca anahtarları da yanıma alırım. O aralık temizlik için bile giren olmaz. Bu yüzden bu gece evde adam olduğu anlaşılmasın istiyorum. Ama dur, ben demin kapıcı ile ihtiyar hizmetçinize Nastasya Filipovna'nın geceyi burada geçirip geçirmediğini sormuştum. Demek onlar biliyorlar. Sorduğunu biliyorum. Pafnutyevna'ya Nastasya Filipovna'nın dakikalığına uğrayıp hemen Pavlovsk'a döndüğünü ben söylemiştim. Burada gecelediğini bilmiyorlar. Zaten onunla seninle yaptığımız gibi son derece sessiz girmiştik. Yolda içeriye girerken böyle sessiz davranmaya razı olmaz diye düşünüyordum. Ama düşündüğümün tersine parmak uçlarına basarak girdi. Fısıltıyla konuştu. Hışırtı yapmasın diye eteklerini bile toplamıştı. Ses çıkarmamaya benden çok o dikkat ediyordu. Hep senden korkuyordu. Trende de korkudan deli gibiydi. Öğretmeninkine götürmek istediğim halde ben de gecelemeyi o istedi. Orada bulur beni o diyordu. Oysa sen beni saklarsın. Yarın gün doğar doğmaz doğru Moskova'ya. Sonra da oraya gitmek istedi. Yatana kadar dilinden düşürmedi bunu. Dur Parfen, şimdi ne demek istiyorsun sen? Şimdilik senin için meraklanıyorum. Titriyorsun. Geceyi burada birlikte geçirelim. Odada yatak tek ama ben şöyle yapalım diyorum. Sediri üstündeki yastıkları kaldırarak perdenin yanına taşıyalım. Nasıl olsa bir gelen olursa hem onu hem beni alıp götürürler. Onun için şimdi yanımızda, ikimizin yanında yatsın. Prens içtenlikle doğruladı. Evet evet. Böylece kimin yaptığına karar veremeyip yanımızda bırakırlar değil mi? İtiraf edemeyiz yani. Asla. Ben de öyle düşündüm arkadaş. Kimseye haber vermeden geceyi kendi başımıza geçirelim. Zaten sabah yalnızca bir saat yanından ayrıldım. Sonra da seni almaya geldim. Ama bir yandan da sıcaktan korkuyorum. Kokmaya başlar. Koku var mı şimdi? Belki duyuyorum da alamıyorum. Sabaha doğru %100 başlar. Üzerini muşambayla örttüm. Üstüne de çarşaf serdim. 4 şişe koku giderici ilaç var. Hala orada. Bu oradaki, Moskova'daki gibi değil mi? Kokuya ne yaparsın kardeşim? Sabah ortalık ağarmaya başlayınca gör bir kere. Prensin yerinden kalkamayacak derecede titrediğini görünce ürkek ürkek, "Neyin var? Kalkamıyor musun yoksa?" diye sordu. Ayaklarım gitmiyor. Korkudan bu, biliyorum. Korkum geçince toparlarım kendimi. Dur da yatağımızı sereyim. Yatarsın sen. Ben de yatarım seninle. Sonra kafa dinleriz. Çünkü daha bilmiyorum ben delikanlı. Her şeyi bilmiyorum. Bunu şimdiden söyleyeyim sana. Rogojin bu belli belirsiz sözleri mırıldanarak yatakları sermeye koyuldu. Yatak işini sabahtan düşündüğü anlaşılıyordu. Geçen gece sedirde yatmıştı. Ama sedirde 2 kişinin yatması imkansızdı. Öte yandan Rogojin kesinlikle birlikte yatmalarını istiyordu. Bu yüzden oldukça zahmete katlanarak yastıkları odanın öbür ucundan taşıdı. Derme çatma bir yatak hazırladı. Prens'e yaklaşıp koluna girdi, yatağa götürdü. Ama prenste yalnızca korkunun verdiği bir bitkinlik vardı. Yoksa kendi başına yürüyebiliyordu. Rogojin ona en iyi yastığın bulunduğu sol tarafı verdi. Kendi de kollarını başına yastık yaparak sağa uzandı. Bugün sıcak diye yeniden başladı. Kokuya karşı pencereyi açıp annemin çiçek saksılarını içeriye alayım diyorum. Ama Pafnutiyevna hemen anlar. Çok meraklıdır. Öyledir. Dışarıdan çiçek satın alıp onu süslesek ne dersin? Çiçekler içinde. Yazık, değil mi dostum? Frans bir şey sormak isteyip şaşkınlığından onu hep unutuyormuş gibi bir tavırla sordu. Bana bak, onu neyle, bıçakla mı? O bıçakla mı? Onunla. Dur parfen, dur. Sana daha çok şeyler sormak istiyorum. Hepsini öğrenmek istiyorum. Ama önce şunu söyle. Evlenmemizden, nikahımız yapılmadan önce kilisenin avlusunda onu bıçağınla öldürmeyi aklından geçirmiş miydin? Düşünmüş müydün bunu? Rogojin soruya şaşırmış gibi, bunu bilmiyorum dedi. Bıçağı Pavlovsk'a hiç getirmedin mi? Rogojin biraz sustuktan sonra, sana şu kadarını söyleyeyim Lev Nikolayevich. Bıçağı bu sabah kapalı çekmecemden çıkardım. Zaten her şey sabah 3 ile 4 arasında oldu. Bıçak hep kitabımın arasında dururdu. Göğsüne 1,5-2 parmak kadar saplandı. Tam sol memesinin altına. İşin tuhafı, bir çorba kaşığından fazla kan çıkmadı. Prens heyecan içinde yerinden doğrulmak istedi. Bunu bilirim. Ben bunu okumuştum. İç kanama bu. Bazen damla kan çıkmaz. Hele kalbe rastlarsa. Dur, duyuyor musun? Rogojin bir anda doğrularak yatağın içinde oturmuştu. Prens Rogojin'e döndü. Ürkek bir halde, "Hayır," dedi. "Geziyor. Duyuyor musun? Salonda." Dinlemeye başladılar. Prens kesinlikle, "Şimdi duydum," diye fısıldadı. "Geziyor, değil mi?" "Evet. Kapıyı örtelim mi?" Kapıyı örterek yeniden yattılar. Uzun zaman konuşmadılar. Prens birdenbire yataktan fırladı. Aklına gelen bir düşünceyi kaybetmekten korkar gibi, "Ben şu kağıtları istiyordum," diye mırıldandı. "Onunla kağıt oynuyormuşsunuz galiba." Rogojin kısa bir sessizlikten sonra, "Oynuyorduk," dedi. "Kağıtlar nerede?" Rogojin uzun süre yanıt vermedi. "Burada, işte kağıtlar." Cebinden kağıda sarılı, oldukça yıpranmış bir deste iskambil kağıdı çıkararak prense uzattı. Prens bunları şaşkınlık içinde aldı, birdenbire derin bir umutsuzluğa kapıldı. Çoktan beri içinde olan şeyleri söyleyip yapamadığını, şimdi elinde tuttuğu bu kağıtların da artık hiçbir işe yaramayacağını birdenbire anlamıştı. Doğrularak el çırptı. Rogojin hareketsiz yatıyor, prensin yaptıklarını görmüyordu. Gene de karanlıkta pırıl pırıl parlayan gözleri hiç kırpmadan bakıyordu. Prens sandalyeye oturarak korku dolu gözlerini ona dikti. Aradan yarım saat geçti. Rogojin sessiz olmaları gerektiğini unutmuş gibi birdenbire yüksek sesle bağırmaya, kahkahalarla gülmeye başladı. "Şu subayı, hani müzikteki şu subayı nasıl tokatladığını hatırlıyor musun? O askeri öğrenci de yanına atılıvermişti." Prens yeni bir korkuyla sandalyesinden fırladı. Ansızın susuveren Rogojin'in üstüne eğildi. Güçlükle soluyarak ona bakmaya başladı. Rogojin başını ondan yana çevirmiyor, onu unutmuş görünüyordu. Şafak sökerken Rogojin yeniden kesik kesik, bağlantısız bir şeyler mırıldanmaya başladı. Arada bir haykırıyor, gülüyordu. O zaman prens titreyen elini ona uzatarak saçını, yanaklarını okşuyordu. Gün ağrırken bitkin halde başını yastığa koydu. Yüzünü Rogojin'in başına dayadı. Gözyaşları Rogojin'in yanaklarını ıslatıyordu. Ama artık prens de döktüğü gözyaşlarının farkında değildi. Saatler sonra içeriye girenler katili bir humma nöbeti içinde kendini bilmez halde buldular. Prens yanı başında yatağın üstünde kıpırdanmadan oturuyordu. Hastanın her sayıklaması, her çığlığında onu yatıştırmak ister gibi ellerini saçlarına, yanaklarına uzatıyordu. Artık o da ne sorulanları anlıyor ne girenleri tanıyabiliyordu. O anda eski hastası ve öğrencisine bakmak için Schneider İsviçre'den gelmiş olsa, prensin oradaki ilk yıllarını hatırlayarak elini sallayacak, budala diye mırıldanmaktan kendini alamayacaktı. Sonuç. Öğretmenin ki telaşla Pavlovska gider gitmez doğruca Darya Alekseyevna'nın evine koşmuş, bildiklerini anlatarak onu büsbütün korkutmuştu. İki kadın hemen Lebedev'i bulmaya karar verdiler. Lebedev, Mışkin'in dostu ve ev sahibi olarak heyecan içindeydi. Vera Lebedeva da bildiklerini anlattı. Lebedev'in önerisine uyarak pek olası bir olayı önlemek için Petersburg'a gitmeye karar verdiler. Böylece ertesi sabah 11'e doğru Rogojin'in kapısı, polis memurları, Lebedev, hanımlar ve evin başka bir bölümünde oturan Rogojin'in ağabeyi Semen Semenovic Rogojin'in huzurunda açıldı. Akşam bir konukla arka kapıdan gizlice giren Parfen Semenovic'i gören kapıcı ifade vermiş, zillere yanıt alınmayınca kapıyı kırmayı kararlaştırmışlardı. Rogojin beyin hummasından 2 ay kadar yattı. İyileştikten sonra soruşturma ve yargılama yapıldı. Verdiği yanıtlar açık, doğru ve inandırıcıydı. Prens yargılamanın başından beri herhangi bir sorumluluk taşımıyordu. Rogojin'i ustalıkla savunan avukatı, suçlunun çektiği acı yüzünden olaydan çok önce hastalandığını, cinayeti hastalık yüzünden işlediğini kesin olarak kanıtlamıştı. Rogojin buna itiraz etmedi, ona katılmadı da. Olayı bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi tekrarladı. Hafifletici nedenler göz önüne alınarak Sibirya'ya 15 yıl sürgün cezasına hüküm giydi. Rogojin kararı ilgisiz, dalgın bir tavırla dinledi. Bir kısmını ilk zamanlar sefahat alemlerinde yediği bütün servet ağabeyi Semen Semenovic'e kalıyordu. O da buna oldukça sevinmişti. İhtiyar Rogojin hala sağ. Sevgili oğlu Parfen'i arada bir hatırlıyor. Aklını yitirerek başlarına gelen bu felaketi fark etmemesi Tanrı'nın ona bir iyiliği olmuştu. Lebedev, Keller, Ganya, Pititsin ve öykümüzün öbür kişileri çok az değişiklikle yaşamlarını sürdürüyorlar. Onlar üzerine söylenecek pek bir şey yok gibi. İpolit düşündüğünden çok önce Nastasya Filipovna'nın ölümünden 2 hafta sonra büyük acılar içinde öldü. Bütün bu olaylar Kolya'yı çok sarstı. Annesine iyice yaklaştı. Nina Aleksandrovna onun yaşından büyük, düşünceli tavırlarını pek merak ediyor. Kolya'nın ileride iyi bir iş adamı olmasını umuyor. Prensin bundan sonraki yaşamının sağlanması da Kolya'nın çabalarıyla oldu. Kolya, öbür tanıdıkları arasında Yevgeni Pavlovich Radomski'ye özel bir yer vermişti. Son olaylar olur olmaz doğruca ona koştu. Yevgeni Pavlovich'in zavallı budalaya gösterdiği ilgi, Kolya'nın ona güveninin boş olmadığını doğruluyordu. Onun yardımıyla prens yeniden İsviçre'de Schneider'in şirketine gönderildi. Kendisini Rusya için gereksiz sayan Yevgeni Pavlovich, bütün zamanını yabancı ülkelerde geçiriyor, bu bakımdan hiç olmazsa birkaç ayda bir hasta dostunu ziyaret edebiliyor. Ama Schneider'in hastanın durumu üzerine görüşleri gittikçe daha kötümser oluyor, prensin akıl dengesinin giderek bozulma olasılığı artıyordu. Hastalığın şifasız olduğunu kesinlikle söylememekle birlikte, doktorun durumundan bunu çıkarmak pekala mümkündü. Yevgeni Pavlovich buna son derece üzülüyor. Ne kadar iyi yürekli olduğunu, Kolya'dan aldığı mektupları aksatmadan yanıtlaması da göstermekte. Ayrıca bu arada gördüğümüz üstün bir niteliğini de belirtmemiz gerekiyor. Yevgeni Pavlovich, Schneider'in şirketini her ziyaretinden sonra Petersburg'da Kolya'dan başka birine de uzun, sevimli mektuplar göndermekte. Bu mektuplarda derin saygı, bağlılık belirtilerinden başka, hele son zamanlarda, duyguları, düşünceleriyle ilgili kısımlar da yer almaktadır. Yevgeni Pavlovich'le oldukça seyrek de olsa mektuplaşan, onun dikkatini çekerek saygısını kazanan bu kimse Vera Lebedeva'dır. Aralarında bu ilişkinin nasıl başladığını kesinlikle bilmiyoruz. Bu ilişkinin prensin Vera'yı hasta edecek derecede üzen durumuyla ilgili olduğunu bilmekle birlikte, tanışmanın, dostluğun nasıl doğduğu üzerine kesin bilgimiz yok. Bu mektuplardan söz açışımızın nedeni, bazı mektuplarda Yepanchin ailesinden, özellikle Aglaya'dan söz edilmiş olmasıdır. Yevgeni Pavlovich, Paris'ten yazdığı oldukça tutarsız bir mektubunda, Aglaya Ivanovna'nın kısa süren ama şiddetli bir aşk sonucu Polonyalı bir göçmen kontla evlendiğini açıklamıştı. Yepanchinler yeni bir skandal korkusuyla bu evlenmeye karşı koyamamışlardı. 6 aylık bir aralıktan sonra Yevgeni Pavlovich mektuplaştığı arkadaşına, İsviçre'de Schneider'e son ziyareti sırasında işi için Petersburg'da kalan Ivan Fedorovich'ten başka bütün Yepanchinlere ve Prens Sergey'e orada rastladığını bildirmişti. Buluşma oldukça garip olmuştu. Yevgeni Pavlovich'i sevinçle karşılamışlardı. Adelaide ile Alexandra, mutsuz prense karşı insanüstü iyilikseverliğinden ötürü ona neredeyse minnet duymaktaydılar. Prensin hasta, düşkün hali karşısında Lizaveta Prokofievna gözyaşlarını tutamadı. Prensi bağışladıkları belliydi. Prens Sergey bu konuda çok akıllı, yerinde birkaç söz de söyledi. Yevgeni Pavlovich'e göre onunla Adelaide pek bağdaşmış görünmüyorlardı. Ama ileride ateşli Adelaide'nin deneyimli, zeki Prens Sergey'e boyun eğmesini doğal ve zorunlu görüyordu. Ailedeki son olaylar, hele Aglaya'nın göçmen kontla evlenme işi, onu son derece etkilemişti. Yepanchinlerin bu evlenmeden duydukları kuşkuların hepsi son 6 ay içinde akla gelmeyen bir takım sürprizler de eklenerek bir bir gerçekleşmişti. Kontun gerçek bir kont olmadığı, göçmenliğinin de bulanık bir nedene dayandığı ortaya çıkmıştı. Yurt özlemiyle yanan üzgün gönlüyle genç kızı öylesine büyülemişti ki, Aglaya daha evlenmeden Polonyalıları Kalkındırma Derneği'ne üye olmaya koşmuştu. Ayrıca günah çıkartmaya gittiği tanınmış bir Katolik papazın da aklının çelinmesinde büyük payı olmuştu. Kontun Lizaveta Prokofievna ile Prens Sergey'i kesin belgelerle kanıtlamaya çalıştığı servetin de aslı çıkmadı. Evlenmelerinden 6 ay sonra kontla papaz dostu Aglaya ile ailesinin arasını açmayı başardı. Böylece birkaç aydır Yepanchinler kızlarını göremez olmuşlardı. Kısacası anlatacak çok şey vardı. Ama başlarından geçenler Lizaveta Prokofievna'yı, kızları ve Prens Sergey'i öyle korkutmuştu ki Yevgeni Pavlovich'e bazı konuları açmaya çekiniyorlardı sanki. Bir yandan da Aglaya Ivanovna'nın son deliliklerinden onun haberi olduğunu çok iyi biliyorlardı. Zavallı Lizaveta Prokofievna bir an önce Rusya'ya dönmeye can atıyordu. Yevgeni Pavlovich'in söyleyişiyle yabancı ülkelerin her şeyini kılı kırk yararak ve taraf tutarak eleştiriyordu. Ekmek pişirmesini bile bilmiyorlar diyordu. Kışında bozrumdaki fareler gibi titreşip duruyorlar. Artık onu hiç tanıyamayan prensi göstererek heyecanla ekliyordu. Hiç olmazsa burada bu zavallının yanında doyasıya Rus işi bir gözyaşı dökebildim. Yevgeni Pavlovich'ten ayrılırken de sanki öfkeyle sözünü bağlıyordu. Bütün bu batılılık, Avrupa sevdası, fanteziden başka bir şey değil. Yabancı ülkelerde biz de yalnızca fanteziyiz. Unutmayın bu sözlerini. Kendiniz de göreceksiniz ya. Kitabın sonu. 13 Mayıs 2003. Sayfa 651.